Ayrım 7.
Sayfa 74. Hanımefendi endişeli ancak yel gibi önümden geçip girdi içeri. Halime Hanım bir yandan ağlarken diğer yandan erincisiz gözlerine yapışmış o sümüklü böcek ifadesiyle bakıyordu hepimize. Bunu görür görmez içimde filizlenen az önceki yazıklanmayı sadaka niyetini önüne bırakırken o asansöre giriyordu. Acınası biz miydik o muydu bunun bile ayrımında değildi zavallıcık. Durmuşa ne oluyorsa bugün ilk kez hanımefendiye yenge dedi. Başka zaman olsa bu kumaşı biçilmez kadın kıyameti koparırdı. Fakat bugün ya telaşından onu duymadı ya da her neyse verilmiş sadakamız varmış. Bir fırtına patlamadan böylece geçip gitti. Dışarıdaki kalabalığın uğultulu bekleyişi, polis şefinin sözü ve diğerlerinin tavırlarıyla ortalık ara sıra öyle bir alevleniyordu ki anlatamam. Bizim beyin akıl hocalarından Ahmet Bey'in gelişiyle harlanmış ateşin üzerine benzin dökülmüş gibi oldu. Çığırından çıkan homurtulara protesto ıslıkları ve alkışları eşlik ediyordu. Bu maskaralığı, dönek, kimin safındasın sen? Sözü, taşkınlığın bütünlüğünü buzun çatlaması gibi boylu boyunca kırdı. Onu başkaları takip etti. Solculuğu mu kaldı onun? Parayı verenin düdüğünü çalıyor şimdilerde. Anne, bu televizyondaki amca değil mi? Diye sordu meraklı incecik bir ses. Halkın gözünde meslek ahlakını tellala veren Ahmet Bey, kimsenin yüzüne bakmadan küçük köyün büyük ağası gibi içeri girdi. Sabahtan beri yaşadıklarım, duyduklarım karşısında öyle üzülüyordum ki sormayın. Sana ne diyebilirsiniz? Bana ne olur mu hiç? Tekmeleri yiyen benim. Şangır şangır camları aşağı inen benim. Çerçeveleri parçalanan da benim. Ayrıca bu ülkenin bir parçası değil miyim ben? Beyefendi sedyeyle can kurtarana bindirilirken neyse ki biraz önceki şamata köpüğü kesilmiş süt gibiydi. Karma karışık duygular içinde bizimkiler önüme dizilmişti. Ben de dikiliyordum arkalarında. Tam bu sıradan kalabalıktan meraklı o incecik ses yeniden yükseldi. Anne dedi, bak bunların yüzü yok. Çocuğun sesiyle suspus olan kalabalığın öfkeyle çakmaklanan gözleri üzerimize çevrildi. Zaman durmuştu sanki. Güçlü bir tokat yemiş gibi sersemledim. Camlarımın yüzünü ateş bastı, başım dönmeye başladı. Bir an eziliyordum sandım o bakışlar altında. Dikkatim bendini yıkmış su gibiydi bizimkilere yöneldiğinde. Belli etmeden bakıyordum onlara. Allah Allah, akıl almaz bir şey bu. Nasıl olur? Bizimkilerin hatları öyle silikleşmişti ki hiçbirinin yüzü yoktu gerçekten. Yüzsüzdüler. Durmuş bile. Yamulmuş, yamyaslı yüzleriyle birbirinin kopyasıydılar sanki. İçlerinden hangisi beyefendiydi? Hangisi durmuştu bunların? Birinden ayırt edemiyordum artık. Daha önceleri de yüzleri yoktu da bunların, ben mi fark edememiştim? Ağzım bir karış açık bakıyordum onlara. Bizim durağanlığımıza karşın zaman durmuyordu. Can kurtaranın tiz sesiyle devinimsizlikten kendimi kurtardım. Beklenmedik bir yolculuğa mı çıkıyordu bey bilmem. Onu hiç böyle görmemiştim de. O sırada durmuşun hısımı yaşlı adamın onu gördüğünü, derin çizgili yüzünün sevinçle aydınlanmasından anlamıştım. Yanındaki genci dürtüp parmağını bizden yana uzattığına bakılırsa oğluna onu gösteriyor ve ''Aha, durmuş emmin o. Gökte ararken yerde bulduk.'' diyordu kanımca. Oğlanın o umursamaz tavrıyla ''Gidelim baba.'' dediğini duyar gibiydim buradan. Yüzü asık ve çelimsiz gencin bize sırtını dönmesiyle adamcağızın sevinci kursağında kaldığı belliydi. Şaşkın bir umutla aydınlanmış yüzünün derin çizgilerine sinen üzüntüyü ta buradan seçebiliyordum. Hele de oğlanınkini. Gencecik yüzüne yağlı kara gibi nasıl da sıvanmıştı düş kırıklığı öyle. Yaşlı adam oğlunun bu tavrı karşısında bir süre ikircikli önüne baktı. Birkaç dakikacık yontulayın suskun dikilip kaldı oracıkta. Sonra başını kaldırıp dikkatle önce bize sonra oğluna bakıp usulcacık ''Haklısın oğul, gidelim'' der gibiydi kımıldayan kapalı tutaklarıyla. Yavaşça kalabalığın içinden sıyrıldılar. Bezgin adamları uykusuz geçirilmiş bir gecenin yorgunluğunu düşük omuzlarında parka doğru sürükleyip götüren baba oğlun arkasından bakarken biraz önceki kargaşayı çoktan unutmuş başka bir gerçekle yüzleşiyordum içim sıra. Ne yazık ki kendi derdine düşmüş kalabalık ne onların farkındaydı ne de yaşadıkları düş kırıklığının altında yatan toplumsal gerçeklerin. Kasım 2000. Beni karım yarattı. Benim için her şey yeniydi, yepyeni. Yeni bir ev, yeni bir semt, yeni bir kent. Günlerce süren koşuşturma sonunda bitti. Oh deyip rahat bir nefes aldım. Artık çalışmaya başladım. İçim içime sığmıyor. Yoruldukça da balkona çıkıyorum. Bir yandan dinleniyor, diğer yandan çevremi tanımaya çalışıyordum. Yeni olan her şey ilginçti benim için, yaşantım bile. Yorgunluktan canımın çıktığı bir gündü. Çevreme bakınıyordum. Karşı apartmanın giriş katındaki yaşlı bir adam ilgimin oltasına takıldı balıklayın. Nesi ilginç gelmişti ki adamcağızın bilmem. Sıradan biriydi işte. Ufak tefek bir ihtiyacıktı gördüğüm. Adam sendeci olamadığımdan mıydı bu ilgi ona? Hayır, ne sevimli ne güzel bir yüzü vardı yaşlı adamın. Yüksek dağlara erken yağmış kar gibiydi, saçı sakalı bembeyaz, beli bükük. Kamburuna rağmen delikanlı özentisi bir dik yürümesi vardı ki görülecek şeydi doğrusu. Belki de gençliğine kedinin ciğere baktığı gibi bakması hoşuma gitti, kim bilir. Ona bakarken bıyık altından gülümsüyordum. Karşıdan karşıya kısacık olduğunu kestirdiğim uzaklığı zorlukla yürüdüğüne bakılırsa komşum çok yaşlı olmalıydı. Nedense sonraları daha sık gözüme ilişir oldu. Geç vakitlere kadar çalıştığı ağdalı bir geceydi. Karşı dairenin ışığı zifiri karanlığa meydan okurcasına sabaha kadar hiç sönmedi. Nedendir bilmem, sanki ihtiyarın kirpiği kirpiğine değmiyordu bu gece. Evin içinde oda ile mutfak arasında dolanıp durdu. Hasta mıydı acaba? Hayır, sanmıyorum. Öyle olsaydı ortalıkta bu kadar dolaşabilir miydi hiç? Hastası mı vardı? Yok canım, olamaz. Zira aylardır karşı evde gördüğüm tek canlı oydu. Onu da görmesem burası benim için dirimin çoktan terk ettiği bir evdi. Yoksa olağanüstü bir şey mi yaşıyordu ihtiyarcık diye düşünmekten kendimi alamadım. O halde ihtiyardan yana içimdeki bu kekeme endişe de neyin nesiydi? O geceden birkaç gün sonraydı. Çalışmaya ara verip balkona çıktım. Diri bir aydınlık ela gözlerimi yaktı ve onları kıstım. Göz kapaklarımın elinden kurtulan afacan bakışlarım karşı evde kaldı. Yılları eskitmiş komşum pencerenin önüne gerilmiş bana gülümsemiyor muydu? İçim birdenbire sıcacık oldu. Ne içten, ne güzel, ne dostça bir gülümseyişti bu. Yaramaz bir sempati çocuk yüreğimi sadık köpekleyin yalamaya başlamıştı bile. Bahar tazeliğindeki sevinç bedenimin en uzak köşelerine yayılıyordu. Bu sabah kırlangıç kanadıyla gelen dostluk kalbimin kırık çeperine usulcacık dokundu. Semt pazarı kalabalığındaki yüreğim kıpır kıpırdı. İçim bir hoş. Bedenimin tarazlanan tüyleri ne oluyor dercesine hayretle bakıyordu olan bitene. Öyle sevindim, öyle sevindim ki burada ilk tanışım da oydu, ilk dostum da. Beni buldumcuk yapan da bu muydu acaba? Belki. Aramızdaki bir kurşun atımı uzaklığa karşın filizlenen dostluk, işini bilen köstü hamaratlığı ile o gizemli yolda hızla ilerliyordu. O pencerede ben balkondayken aramızdaki mesafe biraz daha kısalmıştı. Günlerdir uzaktan uzağa gözüme ilişen ihtiyar, şimdi nah şuracıktaydı sanki, yanı başımda. Bana gülücükler gönderiyordu. Ben de gülümsedim. Karşıdan karşıya sadece bakışıyor, konuşamasak da anlaşıyorduk. Zaman yelli yağmurlu gibi akıp gidiyordu. Birbirine benzeyen günler içinde evime iyice alışmıştım. Artık ne yabancılık çekiyor ne de çevremi yadırgıyordum. Yaşamın emekli etmediği komşumu büsbütün benimsemiş olmalıydım ki ona bir süredir benim ihtiyar demeye başlamıştım. Bir gün yüreğimin duygusal çeperine baktım ki ne göreyim. Günlük yaşamın deli gömleği onunla birlikte sırtında düğümlenmemiş mi? Ansızın tek düze devinen günlerimin bir parçası olup çıkmıştı yaşlı adam. Bu nasıl ve ne zaman olmuştu bilmiyordum. Bildiğim tek şey az günün adamı olmayan komşumun ilginin tahtına çoktan kurulmuş olmasıydı. Ona karşı derin bir muhabbet, yüreğimde saygıyla elisi olup çıkmıştı yaşlı. Zayıf omuzlarında yılların ağır yükünü taşıyan bu yaşam yorgunu ihtiyardan, sıkça söz ettiğimi fark eden yakınlarımdan bazıları bana, ziyaretine git, görüş onunla diye öneride bulunurken, dostlarımdan bazıları da, aferin ihtiyara, gençlerden daha becerikli çıktı ha diyordu. Kıs kıs gülmelerinden beni tiye aldıklarını sezinlesem de aldırmıyordum. Bütün bu söylenenlere karşılık, zamanı gelince elbette diyordum, ancak şimdi sırası değil. Derken içimden de ilk fırsatta gitmeliyim diyordum, ilk fırsatta. Buraya taşındığımdan beri karşı evin mutfak perdesi hiç kapanmamıştı. Odanınkiler ise yarı kapalı. Mutfak çalışma odamla karşı karşıyaydı. Bu yüzden de ihtiyarı çalışırken oturduğum yerden daha rahat görebiliyordum. Kendi cehenneminden içeri girmiş bu eski toprak, tek düze günlerin gergefinde yaşlılığın binbir renkli nakışını dokuyordu günler geceler boyu. Didişip durduğu yaşama, ben artık okumu attım, yayımı astım diyemiyordu bir türlü. Tek başınaydı koca evin içinde, yapayalnız. Onu her gördüğümde, kimi kimsesi yok mu acaba sorusu, düşüncelerimin çengelinde asılı kalmış bir denizci feneriydi. O yaşlılığın taş yapı olduğunun da farkındaydı. Kapıya bastırılacak nesne olmadığının da. Ama yılların hissettirmeden ondan çaldığı gücünü, gençliğinin sönmüş yalımlarının ılık küllerinde arıyor, yalnızlığın koyağında debelenip duruyordu. Çabalamayıp da ne yapsın zavallı. Umarsızdı ihtiyarcık. Yaşam jungle'ının kuytularında onun için her şey ya siyahtı ya beyaz. Sadece kendisi griydi. Güçsüz bacakları her gün emektar bedenini zorlukla sürüklüyordu odadan mutfağa, mutfaktan odaya. Tatlı bir bahar günüydü. Onu yakından gördüğümden kaç gün sonraydı anımsamıyorum. Hamarat bir aydınlık penceremin camlarını yıkıyordu şaldır şuldur. Memleketten haber de gelmemişti. Nedense içim içime sığmıyordu bugün. Deli dolu yüreğim pır pır, bir heyecan bir heyecan. Kalbim yerinden fırlayacaktı sanki. Bu coşkuyu yüreğimde yaratan çapkın bahar yeli miydi kim bilir. Beden dilim isyan bayrağını açmış, yeter artık diye bas bas bağırıyordu ki yorgun başımı kaldırıp karşıya baktım. O ne? O da kim? Gözlerime inanamadım önce, ovuşturup yeniden baktım. Evet oradaydı. Karşı pencerede bum buruşuk yüzlü koca bir bebecik vardı. Önünde şirin mi şirin bir mama önlüğü, iki yanında sevimli mi sevimli iki yastık oturuyor muydu? Ayakta mı duruyordu belli değildi. Bir tutam beyaz saç, pembe bir kurdele ile bağlanmış ikinci bebekliğini yaşayan ihtiyar bir kadıncık. İnsanın kanını kaynatan bahar güneşine karşı oturtulan kadın, kurumuş bir güne bakandı camın önünde. Uçarı gün ışığı, böylesine bir günde varlığını ona hissettirmek için buruşmuş sarkık yanaklardan küçük bir makasçık alıyor, çapkın dudaklarını bu muşmula tene saygıyla değdirerek ılık nefesiyle doğanın canlılığını üflemeye çabalıyordu bu koca bebeğin içine. Besbelliydi ki baharın diri güzelliğinden payını alsın diye oturtulmuştu oraya. Ancak torbalayın büzük bu ağzın ve çatlamış topraklayın çizgilerle dolu bu yüzün sahibi ne canlanan doğanın farkındaydı ne de durumundan hoşnuttu. Yaşama küskün gibiydi. Çevresinde olup bitenleri algılamaktan öylesine uzak görünüyordu ki kadıncağız. Onunkisi yaşama sırt çevirenlerin kibirli bir ilgisizliğiydi sanki. Canlılığı çoktan ıskalayan feri sönmüş gözleri öyle boş, öyle anlamsız bakıyordu ki etrafa. Baktığını gördüğü bile şüpheliydi. Yalnız üstü başı tertemizdi, iyi bakıldığı belli. Lakin ona bakan kimdi? Şimdiye dek neredeydi bu kadın? Bu evde başka biri vardı da ben niçin görmemiştim bugüne dek? Dirimin çoktan emekliye senim için. Her şey ilginç, birdenbire merakımın göz bebeği oldu. Onu incelerken odada dolaşan karaltının ayrımına varır varmaz yüreğim hop etti. Balkona fırladım. Belli etmeden dikkatle o yana bakıyordum. Gördüğüm karaltı orta yaşlı ve bakımlı bir hanımdı. Kadın bir ara penceredeki koca bebeğin yanına geldi. Ona bir şey söyledi ama ihtiyar hiç oralı olmadı. Bu bakıcısı mı, temizlikçisi mi, yoksa bir bakıyordum. Gördüğüm, görebildiğim kadarıyla ona karşı davranışları içtenlikli ve sevecendi. Bunun üzerine, yo, bu bakıcısı olamaz. Hizmetçisi ise hiç, o halde düşüncesi sel gibi akıp gitti usumun yıllarından. O günden sonra katmerli merakımın odağı oldu o ev, o yaşlılar. Gözlerim üzerlerindeydi hep. Yorgun argın işten döner dönmez ilk işim karşı eve bakmaktı. Işıklarının yandığını görmekten nedense çok mutluydum. Böyle anlarda dalga dalga sevinç yayılıyordu bedenimin en ırak hücrelerine dek. Bende yorgunluktan eser kalmıyor, canlını veriyordum. Zaman içinde de ışığa göre onlar hakkında hüküm vermede uzmanlaşmıştım. Işıkları yanıyor, demek ki ihtiyarcıklarım iyi. Işıkları sabaha kadar sönmedi. Kadın çok mu hasta yoksa? Acaba ağzından yel alsın. O nasıl söz öyle? Şomu hızlı sen de. Bana öyle geliyordu ki ışıklar sönünce solgun yaşam o evden pılısını pırtısını toplayıp çekip gidecek ve dirimin ölgün ışığı kararacaktı. O camlarda aydınlığın karanlığa sarkmış dilini göremeyince içimin güven ışığı köreliyor, garip bir huzursuzluk kaplıyordu yüreğimi. Bir daral çöküyordu ki iman tahtama beni boğuyordu adeta. Karşı evin ihtiyarları yaşantımın bir parçası oluvermişlerdi iyice. Geceler boyu garipliğimin can yoldaşıydı onlar. Kimsesiz gecelerimde o yarı kapalı perdelerin arasından süzülen aydınlık korkularımı defliyordu. Yalnızlık ve dirim. Evimdeki gibi o evde de omuz omuza vermiş yaşamın bacasını tüttürüyordu. Geçen günler içinde ışık, canlılıkla canlılık, ihtiyarlarla simgeleşti belleğimde. Evin solgun ışığına karşın her an içimde yeni bir gün ağrıyor ve yaşama sevincimi ışıtıyordu. Ve ben dünyaya yeniden gelmiş gibi oluyordum her akşam. İçimde her şey diri dipdiriydi. Yitik sevdam bile. Aramda kan bağı olmayan bu kocamışlarda beni çeken neydi? Yaşlılıkları mı, yalnızlıkları mıydı bilmiyorum. Evime konuk gelenlere içim titreyerek camdan gösteriyordum onları. İzlenimlerimi bitip tükenmeyen bir sevecenlikle anlatıyordum. Devinmeyen geceye karşın bütün gece devinen bu eski toprak ve mama önlüklü bir aya uçkurdaki kadın benim gibi dostlarıma da ilginç geliyordu artık. Bencileyin onlar da benimsemişlerdi ihtiyarlarımı. O gün hastanede gün boyu koşuşturmaktan iflahım kesildi. Eve geldiğimde yorgunluktan tabanlarımdan alev çıkıyordu adeta. Ne gündü ama. Anam ağladı. Bütün memleket bir anda mı hastalanmıştı ne? Ay ay, her yanım sızlıyor. Dökülüyorum vallahi. Değil yemek yapmak. Değil yemek. Benim parmağımı oynatacak halim yok. Bittim diyerek kendimi pencerenin önündeki koltuğa ağır bir paket gibi bıraktım. Oracıkta uyuyakalmışım. Ne kadar uyudum oturduğum yerde bilmiyorum. Üşümesem daha ne zamana kadar uyuyacaktım kim bilir. Titreyerek gözlerimi açtım ki üstümle başımla koltukta oturmuyor muyum? Açlıktan karnım kilise kampanası gibi çalıp durmuyor mu? Nasıl da acıkmışım. Bir şeyler atıştırayım da şu edepsizin sesi kesilsin bari. Aksi halde diyerek oturduğum yerden güçlükle doğrulmaya çalıştım. Vay vay, her yanım tutulmuş. Kazık gibi olmuşum diye söylenerek mutfağa yönelmiştim. Her zamanki gibi İhtiyarlardan yana bakınca tanker gibi koca evin karanlığına tosladım. Beynim darmadağın oldu. Eşekten düşmüş karpuza döndüm birden. Uyuşmuş bedenim daha da katılaştı, kas kat oldu. Öylece kala kaldım olduğum yerde. Çünkü karşı ev Meryem Ana kandili gibiydi. O bildik aydınlığın yerinde yerler esiyordu. Amaydı tüm pencereler. Zifiri karanlık, gırtlağına kadar sessizliğe gömülmüş ev ile birlikte diri bütün yutmuştu ihtiyarcıklarımı da. İçimi yakan garip bir acı açlığı da unutturdu bana, karnımın gurultusunu da. Zehir yeşili bir endişe düşüncelerimin labirentinde gemi azıya almış at misali dört nala koşarken eyvah kadın dedim. Bu sözle yüreğime yıldırım düştü sanki. O kapkaranlık ev nedensiz bir korku saldı içimde. Ürperdim. Ve de cesaretimin filizlerini kıran ürpertim kaygının tohumlarını ekti yüreğime. Kötümserliğimin tutalığı tuttu yine, hırçınlaştı. Aniden ayağa fırlayıp önüne dikilen iyimserliğimi acımasızca tokatlamaya başladı. Sersemledim. Çekinerek camın önüne geldim, mızrak gibi dikildim. Kör karanlığa gömülmüş suskun eve uzun uzun baktım. Tırpanlanan iyimserliğime rağmen ışıkların yanmasını boşu boşuna bekledim durdum dakikalarca. Kadifemsi karanlığın özüme şöyle bir dokunmasıyla besmele görmüş şeytana döndüm. Cesaretimin ödü bokuna karıştı. Yalnızlıktan ürperdim. Kimsesizlikten üşüdüm, titredim. Kirpi gibi içime büzüldükçe büzüldüm. Buraya geldiğimden beri ilk kez o evin, o ihtiyarcıkların, o aydınlığın benim için ne kadar önemli olduğunun ayrımına varınca şöyle bir duraksadım. Bu gurbet gecesinde garipliğimi, öksüzlüğümü hissettiriyordu bana. Güçlü olmama karşın nedense çaresizlik denizinde çırpınır buldum özümü. Gecenin bu saatinde kendimi ıssız adadaki Robinson gibi duyumsadım. Şu koca dünyada yapayalnız bir başımaydım. Şafağa dargın bu gece, bu yabanıl sessizlik, bu zifiri karanlık, hastalıklı korkularımı iyice azdırdı. Gece her şeyin üzerine yumuşacık karanlık yorganını ustalıkla örtmüştü. Canlılık kentten elini ayağını büsbütün çekmiş, etrafta çıt yoktu. Kulağıma gelen ufacık bir tıkırtı cesaretimi dehşetin içine fırlatıp atıyor ve ben bilinmeyen kaygılarımın dipsizliğine yuvarlanıyordu. Suskunluğun göbeğine çöreklenmiş yılgınlığım dört bir yanıma sıvanıyordu katran gibi. Nedendir bilmem. Öyle korktum, öyle korktum ki gece, karanlık, sessizlik ve de yalnızlık. Kuruntularımı bıkmadan, usanmadan ufak yıldız gibi kırpıp kırpıp yüreğime serpiyorlardı habire. Gündüzün pusan sihirlerim gecenin bu saatinde hepten uykuma baş kaldırmıştı. Zalimdi uyku. Diken olmuş batıp duruyordu gözüme. Endişeyle kol kola giren uykusuzluk evimde çekincesiz dolaşıyordu. Ben uykusuzdum, yorgundum ve de bitkindim. Yatağa uzandığımda şafak ha söktü ha sökecekti. Uzman karyolam yorgun bedenimi ana şefkatiyle sımsıkı kucakladı. Evim ılık, yatağım sıcacık. Lakin ben üşüyordum. Ne sinir bozucu bir şeydi bu. Utangaç bir aydınlık, karanlığa minik yapar gibiydi. En konu sabah yakın olmalıydı. Oysa ben hala uyuyamamıştım. Gözlerimi sımsıkı yumdum, düşünüp duruyordum. İhtiyarların yokluğundan niçin bu kadar etkilenmiştim? Acaba onları kaybettiğim yakınlarımla mı özdeşleştirmiştim? Yoksa onların varlığında kendi geleceğimi mi görüyordum? Hep böyle genç kalacak değilim ya bir gün. Uykusuzluktan kavrulan gözlerime bir avuç kum atılmışçasına yanıyordu. Yatağın içinde bir o yana bir bu yana dönüyordum. Bir türlü uyku tutmuyordu beni. Kalktım. İpeksi upuzun kumral saçlarıma rağmen evin içinde dolaşan gece cadısı gibiydim. Bir süre mutfaktan odaya, odadan salona dolanıp durdum amaçsız. Bu arada da ihtiyarın gece nöbetini devralmışsın Esengül Hanım. İyi nöbetler diye uykumun damarını basıyor, aklım sıra onunla dalga geçiyordum. Ama özümün şaka kaldıracak mecali yoktu. Tekrar gidip yatağa uzandım uzanmasına ya, uyumak ne mümkün. Ettim edemedim, bari kitap okuyayım deyip başucumda duran kitabı elime aldım. Okumak mümkün mü hiç? Elimdekini komodinin üstüne bıraktım. Çaresiz gözlerimi yeniden sımsıkı kapadım. Sağa sola dönüp dururken kulağımın ninni gibi gelen ezan sesiyle bağrım geçivermiş. Uyudum mu, dolanıp durmaktan bitkin mi düştüm bilmiyorum. Kendime geldiğimde güneş aydınlık burnunu çoktan odama sokmuş bana bakıyordu. Gözlerimi zorlukla açtım. İstem dışı elim başıma gitti. Of başım nasıl da ağrıyor, sersem gibiyim. Bugün benden hayır yok ya, hadi hayırlısı deyip yatakta doğruldum. Bir ton taş taşımıştım sanki, vücudum pelte gibiydi. Yüreğim kırgındı, kime bilmem. Bugün gözüm yatakta, canım hiç işe gitmek istemiyor diyerek yataktan isteksiz kalktım. Tek düze yaşamın getirdiği alışkanlıkla hemen dışarı baktım. Karşı ev sessizdi. Canım koz kabına girdi. İçim sıkılıyordu. Yaşlı kadın, adamcağızı da götürmüşler besbelli düşüncesi beynimde çekirge gibi zıplıyordu oradan oraya. Sıkıntı çevremde kol geziyordu bu sabah. Bu sırada gözüm camın önündeki alçacık boylu leylaklara takıldı. Onlara ilk kez görüyormuş gibi baktım. Ve kız cimcime bu ne hal, çiçeğe kesmişsin yine. Cürmün cirminden görkemli. Bu çılgın leylakların göz alıcı güzelliği karşısında biraz ferahladım. Bir anda olsa bana her şeyi unuturdu, ihtiyacıkları bile. Kendi kendime gülümseyip mırıldandım. Her şeye karşın yaşam delice bir su gibi yatağında akıp gidiyor. Yeni gün nelere gebedir kim bilir.